Ayrım 15, sayfa 184. Bismilli Muhyiddin Öksün'ün demokrasi destanı. Kahpe Dünya. Muhyiddin ve Ömer Öksünler, Diyarbakır, Bismil, Arslanoğlu köyünde toprak ve özgürlük istedikleri için katlediliyorlarsa, bu düzen kahpelerin düzenidir. Hem topraksız köylü, hem ağalığa baş kaldırmış, hem de elinde Türk bayrağı ve Atatürk'le. Üstelik Türkiye'nin Kürdü, birlik ve kardeşlik için ayakta, hem de işçi partili, partinin Arslanoğlu köy temsilcisi. Muhyiddin ve Ömer Öksünler'i vurmak için sebep çok. İşte bu da Ergenekon operasyonunun Bismil ayağı, köylü ayağı, Kürt ayağı. Muhyiddin Öksün, destan gibi yaşadı, başı dik, destan yazarak vuruldu. Zırhlı arabalarla onu kuşatan ağanın adamlarına boyun eğmedi, vuruşa vuruşa. Muhyiddin ve Ömer Öksün bize bir destan bıraktılar. Vatan nasıl birleştirilir? Millet Kürdü ve Türküyle nasıl bütünleştirilir? Toplum nasıl özgürleşir? Demokrasi nasıl kurulur? Muhyiddinlerin destanı bu sorulara kesin cevaplar veriyor ve kapkara bir örtü Muhyiddin destanının üzerine örtülüyor. Vurulan en sonunda bir topraksızdır. Vurun ulan vurun. Beni eşimin gözleri önünde vurun. Beni 9 çocuğumun bakışları önünde vurun. Susun, kimseler duymasın. Örtün karanlıklarınızı. Vurulmuş alnından yerde yatan Muhyiddin ve Ömer'in üzerine örtün. Vurulan Kopenhag kriterlerine uymayan bir Kürt yoksuludur. Üstelik İşçi Partisi yöneticisidir. Demokrasi destandır Bismil köylüsünün mücadelesi. Ağsız, şeyhsiz, zalimsiz bir dünya için. Güzelim dünya. Soroskillerin, Fethullahçı takımın Amerika Birleşik Devletleri markalı kahpe demokrasisi değil, bağımsız ve egemen bir milletin, özgür köylünün, orta çağ karanlığından kurtulmuş bir halkın güzelim demokrasisi. Muhyiddinlerin, Hrant Dink'in binde biri kadar değeri yok mudur bu kahpe dünyada? O da kardeşimizdi. Ama ölümün de adaleti yok mu? Bu Avrupa standartları bu kadar mı kahpeymiş? Toprak istemek, haksızlığa, zulme baş kaldırmak ne kadar büyük suçmuş. Türkiye'nin birliği için ölmek bu kadar mı önemsizmiş? Muhyiddinlerin, Ömerlerin katledilmelerin haber değeri olması için ellerinde mavi bayraklar, turuncu flamalar ve CIA düdükleri mi olmalıydı? Toprak hasretiyle vurulup toprağa düşünce böyle mi olurmuş? Muhyiddinler hala Yunus Emreler gibi mi ölürmüş? Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuvalar. Şöyle garip bencileyin. Muhyiddin'in Türkiye için, özgürlük için, vatan bütünlüğü için, milletin birliği için öldürüldüğünü 3 gün sonra bile duyurmadılar. Vurulan bir Muhyiddin bir Ömer değildir yalnızca. Ağlayan bir Arslanoğlu köyü değildir. Milyonlarca Muhyiddin'in, milyonlarca Fatma'nın geleceği vurulmaktadır. O kahpe kurşunlar Türkiye'nin birliğine sıkılmıştır. Yerde yatmış kanayan Türkiye'dir. Ağıtlarınızı Türkiye'mize yakın. Çözümü vuruyorsunuz. Çözümün vuruluşunu seyrediyorsunuz. Bismil Arslanoğlu köyü Kürt meselesi nasıl çözülür gösterdi, modeli kurdu. Teröre nasıl son verilir, barış nasıl getirilir, vatan nasıl bütünleştirilir, millet nasıl birleştirilir? Cevaplar Bismil Arslanoğlu modelinde. Cevap, Güneydoğumuzun ve doğumuzun ağalıktan, şeyhlikten kurtulmasında. Arslanoğlu modelini uygulamazsak Güneydoğu ya Fethullah ya PKK çatal çıkmazındadır. Çatal çıkmaz ama ikisinin de sapı aynı. O sap Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, Haçlı'nın elinde. Milli irade nasıl olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin, ağanın, şeyhin, mafyanın, cemaat liderinin iradesi değil, egemen bir ülkede özgür insanın iradesi. İşte o irade Arslanoğlu köyündedir. Özgürleşen 158 seçmenin 158'i de İşçi Partisi'ne oy vermişti. Karşıda ağaların marabalarının mezrası. Orada da 54 oyun 54'ü ağaya, AK Parti'ye. Samimi olalım. Türkiye'mizin birliğini istiyor muyuz? Samimi olalım. Muhyiddinler kim vurduya gidiyorsa, hükümetler, valiler, kaymakamlar, jandarma komutanları, Muhyiddin'in hasret duyduğu toprakta tertemiz yatan bedenini gamsız gamsız seyrediyorsa, kimse yalan söylemesin, birlik ve bütünlük üzerine, kimseler nutuk atmasın, Türkiye, Türkiye diye. Kimse şehit cenazelerinde kara gözlüklerle saklamasın iki yüzlü bakışlarını. Bir avuç toprak hasretiyle yanan Muhyiddin ve Ömer'imizi kahpe dünyanın bağrına verdik. Ama güzelim bir dünya için. Herkesin toprağa, işe sahip olduğu, Muhyiddinlerin kahpece vurulmadığı, el ele kardeşçe yaşadığımız güzelim bir dünya için. Bugün onların günüdür, onlar konuştu. Yarın bizim günümüzdür, biz konuşacağız. Jandarma Mehmet ve Topraksız Memo. Bölücü terörle mücadelede şehit düşen jandarmalarımız için gazetelerde Mehmet'im tabutta başlıkları atılıyor. Bu başlıkları okuyunca yüreğimize bütün Mehmetlerin ateşi düşüyor. Tabuttaki jandarma Mehmet ile toprak mücadelesine şehit düşen köylü Memo aynı Cumhuriyet Savaşı'nın şehitleri. Ne var ki Bismil'in topraksız Memo'ları eşleri önünde alçakça kurşunlanırken 5 kilometre ötedeki jandarma Mehmet imdadına yetişmiyor. Katilleri yakalamıyor. Büyük Ortadoğu projesi böyle ferman buyurmuş. Jandarma Mehmetlerim dağlarda ve yollarda Büyük Ortadoğu projesi mayınlarına basarak can verirken, Bismil'deki jandarma Mehmet'im ise Büyük Ortadoğu projesinin jandarmalığını yapıyor. Büyük Ortadoğu projesi eş başkanları ağalarla şeyhlerle tarikat ağları övüyor. Cumhuriyetin yurttaşları Fethullahların, Hizbullahların ağlarında çırpınıyor. Köyünde aç kalan insanlarımız büyük şehirlerin varoşlarına yığılırken Büyük Ortadoğu projesinin sözleşmeli personeli Fethullahların yatlarında, Rixos otellerinde yan gelip yatıyorlar. Görgüsüz hanımlar sarayların eşyalarına bile göz koyuyor. Parmaklarda 50 milyarlık yüzükler. Ama bilinçlerde bir ışık, bir parıltı yok. Ne yaman çelişkiler bunlar. Mehmet ile Memo'yu birbirine vurduran Büyük Ortadoğu projesi planlarında görev alanların, piyasa gözü doymazlarının, borsa vurguncularının, saltanat ve şatafat düşkünlerinin, ağalığa ve şeyhliğe yaslananların yönetimi altında millet de bölünür, vatan da parçalanır. Cumhuriyet, Güneydoğu ve Doğu köylümüzü toprağa ve özgürlüğe kavuşturarak onları ağanın marabası, beyin yanaşması, şeyhin müridi, tarikatın mensubu olmaktan kurtararak gerçek cumhuriyet olur. Özgür cumhuriyet yurttaşı öncelikle özgür köylüdür. Sonuç 1. Tarih ve devrim dersleri. 1. İstiklal Savaşı köylü sayesinde kazanıldı. Ancak savaştan sonra toprak talep eden güçlü bir köylü hareketi yaşanmadı. Bu nedenle aşağıdan yukarı bir toprak devrimi gündeme gelmedi. Marx'ın belirttiği gibi devrim olması için devrimci bir sınıfın bulunması gerekir. Bu her deneyimde yeniden doğrulanmıştır. Devrimci bir sınıf yoksa öncünün iradesi herhangi bir devrimci uygulamayı gerçekleştirmeye yetmiyor. 2. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kemalist yönetimin dikkati toprak dağıtımından çok nüfusun çoğalması ve boş arazilerin işlenmesi üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü ülke nüfusu azdı ve toprakların önemli bir bölümü ekilmiyordu. 3. Atatürk, köylü memleketin efendisidir sloganıyla meselenin iktidar meselesi olduğunu ortaya koymuştu. Halk iktidarı, köylünün ezici çoğunluk olduğu bir ülkede, yerel zeminde esas olarak köylünün iktidarıdır. Köylü, ağanın, beyin ve şeyhin tahakkümünden kurtularak iktidar olabilirdi. Gerçek demokrasi ancak bu temelde kurulabilirdi. Milli hakimiyet, genel seçimler, seçmenin oyu, sandıktan çıkmak ancak bu toplumsal devrimle gerçek içeriğine kavuşturulabilirdi. Bugün bu kavramların içi tamamen boşaltılmıştır. Demokrasi, gladyonun, mafyanın, tarikatların ve ağaların elinde bir maskaralık haline gelmiştir. 4. Ağalığa karşı güçlü bir köylü hareketinin bulunmadığı koşullarda Cumhuriyet yönetimi yukarıdan aşağı memurlar eliyle yaptığı uygulamalarla ortaçağ kurum ve ilişkilerini köklü olarak tasfiye edemedi. Bu durumda köylü meselesi ve Kürt meselesi çözülemedi ve bugünlere kadar geldi. Dahası köylü özgürleşemediği ve Türkiye Cumhuriyeti halkının milletleşme süreci tamamlanamadığı için milli devlet sağlam bir temele oturtulamadı ve gerçek bir demokrasi kurulamadı. Demokrasi ancak milli devletle kurulabilir ve milli devlet de ancak orta çağ ilişkilerinden kurtulmuş, özgür bir toplumda sağlam bir zemine dayanır. 5. Cumhuriyet yönetiminin orta çağ gericiliğine karşı mücadeledeki yetersizliğin esası, köylüyü seferber eden bir mücadele yürütememiş olmasıdır. Atatürk önderliğindeki devrimci cumhuriyet yönetiminin toprak reformu düşüncesi olmakla birlikte başlangıçta toprak programı yoktu. Köylüyü örgütlemeye ve seferber etmeye yönelik bir örgütlenme çizgisi ve eylem programı da bulunmuyordu. Toprak ağalığını ve orta çağ kurumlarını köklü olarak tasfiye etmek için Kemalist yönetimin köylüyü uyandıracak ve ağalığa karşı harekete geçirecek bir aydınlatma ve örgütleme çabasına girmesi gerekirdi. Buradaki yetersizlik kuşkusuz ideolojik ve siyasal zaaflardan kaynaklanıyordu. Bu nedenle yukarıdan aşağı uygulamalarla dağıtılan toprakların önemli bir kesimi yeniden ağaların, aşiret reislerinin ve şeyhlerin eline geçti. 6. Kürt beylerinin yönetimindeki coğrafyada feodal mülkiyet sistemi daha güçlü ve daha dayanıklıydı. Yavuz Sultan Selim 16. yüzyılın başında İran Safevi Devleti ile hakimiyet mücadelesinde Kürt beylerine özerklik tanımıştı. Bu nedenle Kürt feodallerinin yönetimi altındaki topraklar miri arazi düzeninin dışında kalmıştı. Kürt köylüleri ve aşiretleri yüzyıllarca kendi beylerine bağlı olarak yaşadılar. 19. yüzyılda merkezileşmeye yönelik ıslahatlara karşı en katı direnç Kürt derebeyliklerinden geldi. Bu yüzyıldaki Doğu isyanlarının temelinde bu feodal karşı koyma vardı. Sultan II. Abdülhamit, Hamidiye alaylarını kurarak silahlı derebeylik sistemini daha da güçlendirdi. Nitekim Hamidiye alaylarının eski komutanları Cumhuriyet devrimine karşı ayaklanmalarda ön plandaydılar. 7. 1914 yılında Cihan Harbi ile başlayan Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda Kürt beyleri ve halk kitleleri yabancı istilacılara karşı vatan savunmasına katıldılar. Böylece İngiliz emperyalizminin ve Çarlık Rusyası'nın Kürt beylerini ve halkını Türkiye'ye karşı kullanma çabaları sonuçsuz bırakıldı. Kürtler Kurtuluş Savaşı'na katılarak yeni devletin kuruluşunda asli unsur olarak yer aldılar. İsmet Paşa Lozan'da bu gerçeği vurgulayarak Türkiye hükümetinin Türklerin ve Kürtlerin hükümeti olduğunu belirtti. 8. Savaştan sonra Cumhuriyet yönetimi ile Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt ağa ve beylerinin silahlı derebeylik sistemi karşı karşıya geldi. 1925 Şeyh Said isyanı gerici bir ayaklanmaydı. Arkasından 1930 Ağrı isyanı geldi. 1930'larda Dersim bölgesinden çevreye yönelen talan ve huzursuzluklar Cumhuriyet'in en önemli güvenlik sorunuydu. Bölgede Cumhuriyet yönetiminin değil, derebeyliklerinin hükmü geçiyordu. Doğu ve Güneydoğu'daki bölücü isyanlar ve yağma olayları karşısında derebeylik sisteminin tasfiyesi zorunlu hale geldi. Hükümet, Cumhuriyet otoritesinin kurulması, ülke bütünlüğü, iç barış ve çağdaşlaşma amacıyla ağaların yerel iktidarını yıkma ve toprak dağıtma görevini önüne koydu. 9. Derebeylik Dersim'de silahlı bir güçtü. Cumhuriyet'in kendi programını uygulayabilmesi için öncelikle bu silahlı gücü tasfiye etmesi gerekiyordu. Bütün mesele bu uygulamanın nasıl yürütüleceğindeydi. Köylüyle birleşemeyen Cumhuriyet, aşiret reisleri önderliğindeki isyanı bastırırken halk kitlelerini de hedef aldı. Yaşanan büyük acılar Türkiye'de bölünmeyi besleyen bir tarihsel tortu oluşturdu. 10. Cumhuriyet yönetiminde halkı kazanma düşüncesi bulunmakla birlikte köylünün gücünü seferber etme girişimine pek rastlanmıyor. Doğu'da derebeylik sorununu köylüyü harekete geçirerek çözme görevi aşiret, milliyet ve mezhep bağlarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşıyordu. A. Derebeylik düzeninin tasfiyesini aşirete, Kürtlüğe ve Aleviliğe karşı bir uygulama olarak gösterebilmekteydi. Cumhuriyet yönetimi Kürt isyanlarının bastırılmasında tıpkı Osmanlı Devleti gibi aşiretler arası kavgalardan ve mezhep farklarından yararlanmış, fakat köylüyü ağaya karşı seferber etme yolunu pek düşünmemiş ve bu yönde bir uygulamaya girişmemiştir. Eğer Kemalist iktidar derebeylik sorunu ile Kürt sorununu yoksul köylü kitlelerini seferber ederek çözme yoluna girseydi yapabileceği çok iş vardı. Cumhuriyet öncülerinden, özellikle cumhuriyeti savunan Kürt aydınlarından ve halk önderlerinden oluşan öncüler köylük alanlara yollanabilir, bunlar yerel önderleri ve köylüleri derebeyliğe karşı örgütleyebilir ve harekete geçirebilirdi. Maraba ve yanaşmalar üzerindeki ağır baskı ve zulüm köylünün kazanılması olanağını veriyordu. Cumhuriyetin yaptırım gücünün de desteğiyle derebeyliğe karşı bir köylü hareketi yaratılabilirdi. O zaman bölgede cumhuriyetin dayanabileceği bir halk oluşturulur, derebeylik sistemi aşağıdan yukarı köylü hareketi ve yukarıdan aşağı cumhuriyet yönetiminin işbirliği sayesinde tasfiye edilebilir ve bölücülük ve yıkıcılığın zemini Kürt köylüsüne ve halka dayanılarak ortadan kaldırılabilirdi. 11. Cumhuriyet devriminin köylü ve Kürt meselelerini köklü olarak çözememiş olmasının ideolojik nedeni, halkı seferber etme anlayışının zayıflığı ve Kürt yoksunluğuna karşı dar milliyetçi kuşkulardır. Kemalist devrimciliğin köylüye dayanan aşağıdan yukarı demokratik devrim felsefesi yeterince köklü ve güçlü değildi. Kemalist devrimciler derebeylik sistemine düşman olmakla birlikte Kürt yoksunluğuna kuşkuyla bakıyorlardı. Kürt halk kitlesini kendisi olarak göremeyen dar milliyetçi anlayışlar Kemalist yönetimin halka dayanan girişimciliğini zaafa uğrattı. Atatürk'ün cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir anlayışı sindirilmemişti ve bütün kapsam ve derinliğiyle uygulanamadı. 12. 1930'ların ortalarında cumhuriyetin devrimci önderliğinde toprak ağalığını, aşiret reisliğini ve şeyhliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir toprak reformu kararı oluştu. 1934 ve 1935 yıllarında İskan ve Vakıflar Kanunları çıkarıldı. 1935 yılı Mayıs ayında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 5. Büyük Kongresi toprak dağıtımını parti programına koydu. Çiftçiye toprak dağıtılması 1937 yılı başında anayasa emri oldu. Daha önemlisi, anayasanın kamulaştırmaya ilişkin hükmü değiştirilerek ağ topraklarına neredeyse tazminatsız el konmasını olanaklı kılan özel kanun yolu açıldı. Böylece toprak reformu için zorunlu adım atıldı. 13. Köylüyü memleketin efendisi yapacak toprak devrimi 1938 yılının 10 Kasım günü önderini kaybetti. Arkasından patlayan İkinci Dünya Savaşı koşullarında dış tehditleri göğüsleme görevi öne çıkınca toprak reformu ertelendi. 14. Kemalist devrimin kireçlenmeye başladığı İkinci Dünya Savaşı sonrası koşullarında Türkiye adım adım Amerika Birleşik Devletleri denetimine girdi ve toprak ağalığı büyük koruyucusunu buldu. İsmet İnönü, devrimlerin 1939 yılından sonra devam etmediğini 1945 yılında belirtmiş ve bu durumu Cihan Harbi ile açıklamıştır. Bu açıklamada kuşkusuz doğruluk payı bulunmaktaydı. Ancak Atatürk'ün son zamanlarında hem Başbakan Celal Bayar'a, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a ve yakın arkadaşı Kılıç Ali'ye öğütlediği, hem de İsmet İnönü ve Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya tembihlediği Sovyetler Birliği ile dostluk siyasetinden Cihan Savaşı öncesinde vazgeçildi. Böylece Batılı emperyalist sisteme bağlanma yoluna daha İkinci Dünya Savaşı eşiğinde girildi. 1945'ten sonra Türkiye adım adım Atlantik kampına bağlandı. Artık toprak ağaları ve şeyhlerin büyük bir koruyucusu vardı. dünya ölçeğindeki gericilik ile iç gericilik birleşti ve Cumhuriyet devriminin tamamlanmasına ket vurdu. Atatürk, 1935 yılında Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kongresi'nde arasız devrimler vurgusu yapmıştı. Bu devrimci tavrın ne kadar yerinde olduğunu hayat gösterdi. Siz devrim yapmazsanız size karşı devrim yaparlar. 15. Çiftçiyi topraklandırma kanunu uygulama olanağı bulamayacağı koşullarda çıkmıştı. Toprak ağları 1945 sonrasında sırtlarını Atlantik emperyalistlerine dayayarak toprak reformunu önlediler. Sonuç olarak Cumhuriyet, Türk devriminin düşünürlerinin de kabul ettiği gibi ağalığı, beyliği ve şeyhliği bütün toplumsal ve ekonomik temeliyle kökünden temizleyemedi. Başka deyişle Cumhuriyet köylüyü efendi kılma programını tamamlayamadı. 16. Devrimle ilerleyen birleşme süreci karşı devrim döneminde tersine döndü. İstiklal Savaşımızı da kapsayan Kemalist devrim, Türkleri ve Kürtleri tek bir millette kaynaştırma sürecini başlatmıştı. Cumhuriyet öncesinde Kürt kitlesi Osmanlı topraklarında yaşayan etnik gruplardan biriydi. Ancak Müslümandı ve tarih boyunca Türklerle birlikte yaşamıştı. Türklerle kaynaşmış ve aynı feodal kültür içinde yoğrulmuştu. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde diğer etnik gruplar emperyalist devletlerin desteklediği savaşlar sonucu birer birer ayrılırken bir tek Kürtler İstiklal Savaşı'nda birleşme yönünde bir irade koydular ve Cumhuriyet'in kuruluşuna asli unsur olarak katıldılar. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkının Türk milletini oluşturması süreci en büyük atılımını gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in orta çağ ilişkilerine indirdiği her darbe Kürt yurttaşlarımızın Türk milleti içinde kaynaşma sürecini ilerletti. Cumhuriyet döneminde etnik anlamda Türk kimdir, Kürt kimdir birbirine karıştı ve kaynaşma süreci devam ediyordu. Etnik kimliğin yerine Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan Türk milleti kimliği alıyordu. Ne var ki Cumhuriyet'in her alanda inşasıyla yürüyen kaynaşma devrimden vazgeçilmesiyle ayrılma sürecine döndü. Geldiğimiz noktada Türkiye ya Kemalist devrimi tamamlayarak kaynaşma sürecini kesin sonuca götürecektir ya da emperyalizme ve orta çağa boyun eğerek bölünme planına teslim olacaktır. 17. Kürtlerin Türkiye halkının bütünüyle milli kaynaşma süreci aynı zamanda bir demokratik devrim ve aydınlanma sürecidir. Türkiye'nin 19. yüzyılda başlayan milli demokratik devrimi Kürtler açısından yalnız bir milli kaynaşma süreci değil, aynı zamanda bir demokratik devrim ve aydınlanma sürecidir. Türkiye halkı 200 yıldır bütün etnik gruplarıyla bu devrimi ve aydınlanmayı yaşamaktadır. Bütün Türkiye halkının devrim süreci Türk ve Kürdü ile iç içe geçmiş ve birbirine bağlanmıştır.